dönüyoruz.
Geri dönüyoruzdan herkese yeniden merhaba. Bugün yine Töre Hocam'la çok bizi eğlendiren bir konuyu konuşmak üzere buluştuk ama önce müsaadeniz olursa Töre Hocam'ı bir selamlamak isterim. Töre Hocam hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk Mahir, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Bugün biraz bana öfkelendin, ben ilk buluşmaya gelemedim, uyanamadım diye ama şimdi iyiyiz diye tahmin ediyorum.
Evet, sağlığınıza duacıyız efendim.
Hocam, bugün Mısır konuşacağız. Yani aslında Mısır konuşmaya başlayacağız demek daha doğru herhalde. Çünkü bu kadar uzun, bu kadar teferruatlı bir tarihin herhalde bir bölümde konuşulması kabil değil. Teferruatlı bir tarih diyorum çünkü tarih yazma, tarih kaydı tutma konusunda da Mısırlar çok hassaslar. Hatta bunun ilahi, tanrısal bir uğraş olduğuna inanıyorlar. O yüzden Mısır'la ilgili doğrudan Mısır'ın anlattığı zaten yeterince bilgi yokmuş gibi çağdaşı topluluklar tarafından tutulan kayıtlarla da çok görkemli bir Mısır tarihine sahibiz. Hala bile yeni keşifler, yani piramitler falan bulunuyor yani. Hani keşif meşif derken böyle ufak tefek bir yerde tablet bulundu falan değil, tapınaklar
kent,
falan bulunuyor.
Kent bulunuyor, denizin altında.
Hocam peki o zaman yine klasik ekşi sözlükçülerin çok sevdiği Töre Hoca iyi de yanındaki aptalın sorduğu sorulardan bir şey olmaz geleneğini bozmadan yine çok aptal bir soru sorarak başlamak istiyorum. Hocam Mısır adı nereden geliyor? Biz neden Koçan'ın etrafında sarı sarı dizilen bu hububat türüne de Mısır diyoruz? Bize biraz bilgi vermek ister misin bu konuyla ilgili?
Valla ikincisini bilmiyorum hakikaten. O yani darıya eskiden darı denirdi. O niye... Herhalde onu sen daha iyi biliyorsun muhtemelen. Birincisi de yani Mısır Arapça diye biliyorum. Hatta Mısır değil değil mi? İkinci I yok galiba. İkinci I Mısır böyle hızlı söylüyor.
Hocam hatta Mısır.
Ha, tam şeyi de telaffuzu. Yani biz Mısır desek bir Arap anlamaz herhalde. Neyden bahsettiniz?
Anlar yani. Sonuçta onlar Türkiye dediği zaman biz anlıyoruz.
Ha, yani gibi. Yani bu Arapça benim hatırladığım kadarıyla Tevrat'taki peygamberler silsilesi ya da işte kutsal kişiler silsilesi içerisinde Nuh'un oğlu ya da torununun adından geliyor diye hatırlıyorum. Mişraim.
İşte Mitzrayim hocam.
Mitzrayim. Şimdi bu Nuh tufanından sonra hani Nuh'tan gelen soy dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Hani Kenan işte bugünkü Filistin bölgesine yerleşiyor. Oranın eski adı işte Kenan oluyor. Kuş diye galiba bir gene onun soyundan biri o Sudan, Nübya galiba o taraflara gidiyordu Afrika'nın Doğu Afrika bölgelerine. Bu Mısraim de işte bugünkü Mısır ülkesine yerleşiyor. Nil Deltası bölgesine yerleşiyor. Yani bu isim oradan geliyor diye biliyorum.
Hocam orada aslına bakarsan biraz böyle karışık bir iş var yani. Hani im soneki İbranice'de eril sözcükler için çoğul ekidir. Yani Mitzrayim aslında Mitzralar demek. Oradaki yani Mitzra sözcüğü de yani İbranice'de doğu anlamına gelen Mizrah'tan geliyor olabilir mi falan diye şu an tamamen atıyorum ama Mısır doğuda değil işin tuhafı. Yani hani bu isim nereden geliyor bilmiyorum ya da İbranice'ye doğrudan Mısır dilinden mi geldi girdi de o yüzden hani böyle aslında onun sonundaki o im soneki Mitzrayim'deki İm sonraki aslında İbranice değil eski Mısırca bir kelimeden mi kaynaklı ama aslına bakarsan kökenini bilmiyoruz galiba bu adın değil mi?
Yani eski Mısırcadan gelmesi biraz zor çünkü bildiğim kadarıyla eski Mısırlar Mısır'a Mısır demiyorlar. Yani dışarıdan verilen bir isim. Araplarla İbranilerin verdiği bir isim ve yaygınlaşmasının sebebi de kutsal kitaplar. Yani işte Kur'an ve Tevrat ondan dolayı yaygınlaşıyor. Evrenselleşmesi yoksa eski Mısırlılar gene telaffuzum kötü olabilir. Hakkeptah ya da Ekptah öyle bir şey diyorlar ülkeye.
Şey Kopt ülkesi yani değil mi
yani
aslında?
Ptah'ın orada Ptah'ı biliyoruz çok önemli bir tanrı. Ptah'ın ülkesi anlamına geldiğini söylüyor Mısır bilimciler. Mısır dili uzmanları eski Mısır uzmanları. Yani tam böyle telaffuzu tabii onlar sesli harfleri yazmadıkları için biliyorsun. Farklı telaffuz şeyleri var, önerileri var ama yani tam yani eski Mısırca'da ülkenin adı Akeptah gibi bir şey.
Peki bu Akeptah aynı zamanda bu Yunanların oraya Agiptos demesi ve bugün bütün neredeyse dünya dillerinde işte Egypt, Egypt falan filan Egitto denmesinin de kaynağı olabilir mi?
İşte en büyük teori bu. Yani en geçerli şu an en hani kabul gören teori bu Yunanlar 630'larda yani milattan önce 700'lerde. Daha önce de gelmişlerdi mutlaka Mısır'a da. Yani Mısır'dan haberdarlar. Çünkü eski Yunan sanatına da baktığın zaman zaten Mısır taklidi heykellerle başlıyor. Ya, Kros heykelleri, Kore heykelleri. Yani Mısır'la iletişim halindeler. Zaten Girit medeniyeti doğrudan Mısır'la çok yoğun iletişim halinde. Ama Yunanların Mısır'a da yerleşmesi, orada bir işte Naukratis kentinin kurulması falan delta bölgesinde. 700'lere doğru milattan önce 650-750 civarı orada hani bu ülkeye yavaş yavaş bu ismi veriyorlar ve Yunan metinlerinde Ageptos diye geçiyor. Bu sözcüğün bu.
Ki çok sonraları Yunanlar yani yüzyıllar sonra Yunanlar bayağı firavun olacak kadar Mısır'a yerleşecekler değil mi İskender'den sonra?
Tabii yani Yunanlaşıyor yani Mısır. O esnada işte Yunanca'ya Ageptos diye giriyor. Sonra da işte Batı dillerinde ki bugün hemen hemen bütün Batı dillerinde işte Mısır adını kaynağına Ecipler vesaireler türemiş. Orada yaşayan halka da Yunanlılar.
Tam onu soracaktım hocam. Yani bu mesela Kıpti ya da Koptos işte Kopti denmesi bu topluluğa. Sence bu Egiptos, Egiptos adından ya da işte eski Mısırcası işte Hakeptah adından türetme bir isim olabilir mi?
Koptik de deniliyordu değil mi? Koptik.
Evet.
Hatta Koptik sanat falan deniyordu. Yani şimdi işte eskiden ben de şöyle biliyordum. Halkın adından ülke mi isimlendirildi ama yok. Ülkenin isminden dolayı halk da isimlendirilmiş. Hmm. Yani bu da gene Yunanlıların verdiği bir isim. Eski Mısır halkı kendilerine ne diyorlardı? Ben bilmiyorum. Bilen var mı onu da bilmiyorum. Yani kendi kendilerine verdikleri bir isim, ulus adı olarak ne kullanıyorlardı?
Genelde Tanrı'nın halkı yani bir Tanrı adı telaffuz ederek o Tanrı'nın halkı diye geçiyor kayıtlarda değil mi?
Yani gene herhalde.
Ya da şehir halkı diye.
Ya böyle gene o Ptah'la ilgili ya da Kopt'la ilgili yakın bir ses olması lazım. Çok uzak olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani o ama Yunanların verdiği isim yaygınlaştığı için biz eski Mısır halkına Kopt halkı, Koptos Yunancası işte.
Peki Kopti. Hocam şimdi bu Kıptiler aslında eski Mısır geleneğinin yani Araplar gelip oraya yerleşmeden, İslam'ı getirmeden, o bölgeyi İslamlaştırmadan, Araplaştırmadan önceden kalan yani bayağı eski Mısır bakiyesi olan bir halk. Zamanla önce Helenleştiler, sonra Hristiyanlığın yayılmasıyla Hristiyanlaştılar. Bugün hala Mısır'da Kıptiler işte Mısır'ın Hristiyan nüfusunu temsil ediyor. Buraya kadar
azla her şey. Azla değiller yani 10 milyon.
Evet evet.
Yani küçük bir bizdeki o Süryani azınlığı, Asuri azınlığı gibi falan değil yani bayağı bir 10 milyon falanlar çok büyük bir nüfus.
Evet ve buraya kadar mesele çok açık tamam takip edebiliyoruz falan filan ama peki hocam sana çok bomba bir soru soracağım. Türkiye'de neden Çingenelere verilen isimlerden biri de Kıpti?
Vallahi çok güzel bir soru. Bu Osmanlıca belgeler
benim aklıma geldi hocam bu soru.
Yani Osmanlıca belgelerle uğraşırken en sorun çıkaran isimlendirmelerden biri de budur. Yani Kıptiler derken Çingenelerden mi bahsediyor yoksa Mısırlılardan mı bahsediyor? Yani bazen bunu gerçekten uzmanlar da bilmiyorlar, karıştırıyorlar. Ben bazı yanlış çevirilere de çok denk geldim. Hı hı. Hani adam mesela hakikaten Mısırlılardan bahsederken onu Çingeneler diye çevirmiş ya da Çingeneler diye çevirmesi gerekirken Mısırlılar diye çevirmiş olan. Bu neden benziyor? Galiba o bölgeden gelen Çingenelere sanırım önce Kıpti deniliyordu. Hmm. Daha sonra da çünkü biliyorsun Çingenelerle ilgili bir şey isimlendirme yok. Standart bir isimlendirme yok. Yani yöreye göre, bölgeye göre işte Abdaliler var. Ne bileyim Romlar var. Neydi o Karadeniz'de başka bir topluluk var falan. Yani standart bir isim yok. Acaba Mısır'dan gelen Çingeneler için özel kullanılan bir isimdi de sonradan yaygınlaşıp aradaki şey tamamen standart hale mi geldi? Hakikaten onu ben de bilmiyorum. Sen bir kaynakta falan denk geldin mi hiç ona?
Yok denk gelmedim hocam da aklıma çok saçma sapan bir şey geldi. Sen Koptik deyince aklıma geldi. Biliyorsun Şoptik de derler Çingenelere.
Evet şopar kelimesi var. Çocuk anlamındaydı galiba.
Hayır, şopar Romence'de çocuk demek de mesela Şoptik de derler falan acaba.
Evet, hani daha da küçültürler ya. Yok, şey de olabilir.
Koptik şimdi, aile kökten geliyor olabilir mi?
Ya yaşam tarzının benzerliğiyle de ilgisi olabilir. Yani zaten...
Hocam bir de şu var. Yani Mısır'da tamam yani böyle daha kaymak tabaka Kıptilerde olmakla birlikte genellikle Türkiye'de ya bundan 20 yıl öncesine kadar Çingenelerin uğraştığı işlerle genellikle Kıptiler uğraşıyor. Yani bu Zebeliğin dedikleri bir şey vardır. Orada çöp toplayan bir Biliyorsun Mısır dünyanın en başarılı geri dönüşüm ülkelerinden biri. Çünkü dev bir çöp toplama ve onu dönüştürme endüstrisi bir sektörü var orada. Bu işler falan hep orada Kıptiler tarafından yapılıyor. Yani benzer işler, benzer uğraşlardan dolayı acaba dediğin gibi Osmanlı'ya Mısır'dan gelmiş Kıpti kökenli çingeneler, Mısır kökenli çingeneler... acaba bu işi yapıyorlardı, orada bir paralellik oluştu, o yüzden de bütün çingenelere Kıbbi dendi falan filan gibi bir şey olur mu? Yani ya da zaman içerisinde böyle bir pejoratif bir şey kazandı yani dürüzü gibi falan mesela.
Yok, Kıbbi şey değil ya, Osmanlı'da hani böyle çok böyle yani dürüziyle asla yan yana gelmeyecek derecede. Yani belki yani gene küçümseyici yanı var ama hani o boyutlarda değil. Ama senin dediğin gibi ortak yaşam, ortak meslek. Mesela bu bakırcılar, kalaycılar belli grupların işleri yapıyorlar ya bunlar aynı şeyleri. Tabakhanede dericiler. Şimdi müzisyenler mesela. Çünkü sen söylemiştin sanırım hani çingene sözcü aslında bir ulusu anlatmıyor. Türkçedeki, tabii, Osmanlıcadaki tabii. O ne demiştin sen? Çeng çalan.
Çeng yani, çalan demek.
Yani evet, müzisyen hocam. Yani. Müzisyen, dansçı.
Yani aslında Çengiyan. Çengiyane yani çeng bir telli kanuna benzeyen bir çalgı biliyorsun. Uh-huh. Çengi onu çalana deniyor. Çengiyan onun çoğulu yani çengi çalanlar ve çengi çalanların yaptığı gibi. Çengi çalanların usulüne uygun olarak anlamında çengiyane deniyor. O da zamanla çingene olmuş.
Çeng ama şey değil mi böyle yatay değil de dikey gibi yani böyle lir gibi falan yukarı doğru bir.
Hocam abi. Varyasyonları var çünkü evet. Asya'da çok geniş bir coğrafyada çalınıyor yani İran'da çeng denmiş ama ona benzeyen bir sürü enstrüman var. Dik tutulanı da var, yan yatırılanı da var falan filan.
Yani o açıdan baktığın zaman adam Osmanlı'da yani aynı meslekleri ki biliyorsun yani Mısır bizim için ne demek aynı zamanda müzik demek. Müzik dans kültürü demek. Yani çok Türk müziğini de Osmanlı'yı da zamanında etkilemiş. Yani bugün de öyle. Belki böyle bir benzeştirme de olabilir ama bu konuyla ilgili tabii daha uzman bir şeylere bakmak lazım. Yani neden Türkiye'de Osmanlı zamanında Kıpti sözcüğü hem Mısırlı hem de çingeneler için ortak kullanılan bir sözcüktü diye bakmak lazım yani o.
Hocam neyse buraya çok takılmadan devam edelim. Şimdi Nil'den bahsedince akla, çok özür dilerim, Mısır'dan bahsedince akla gelen birkaç konu başından biri işte ağzından kaçırdığım üzere Nil. Bir işte böyle hanedanlar, firavunlar bilmem neler falan filan. Ve işte tabii ki anıtsal eserler işte piramitler, o devasa tapınaklar, şehirler, şunlar bunlar falan filan. Bunlardan biriyle yani nehirle başlamak gerekirse Nil Nehri sadece tarımı beslemesi, insanları beslemesi, su kaynağı olması, işte sağlık, işte sıhhat gibi bir sürü meselelerde hani insanlara kolaylık sağlaması, hani muazzam imkanlar sağlaması bir tarafa. Aynı zamanda Nil Nehri'nin sadece Nil Nehri olarak bile dünya bilim tarihine kattığı çok şey var. Yani o Sirius'un ne zaman gökte yükseleceğinin takip edilmesinden tut da işte o oradaki kanalların yapılıp işte sulama sisteminin geliştirilmesine bilmem mesele kadar geometriden evet yani geometriden mühendisliğe işte ne bileyim astronomiden işte tarım bilim ve kültürüne bilmem neye kadar hani bir sürü şey öğretti Nil bize. Nil ne demektir hocam? Yani hem Mısır için hem dünya tarihi için Nil nedir yani?
Ya o da Yunancaymış ha. O nehir demekmiş zaten Yunancada. Öyle yani bir yorum.
Valla benim bildiğim Potamos şey nehir ama acaba
Nil'de
farklı...
Yani Nilus Yunancada şey diyor nehir yatağı ya da büyük nehir falan anlamı kullanılan bir sözcük
olabilir.
Diye geçiyor. Yani sözcük Yunancadan geliyor. Mısırlar başka bir isim veriyorlar ona ama şu an hatırlamıyorum. Yani o da şey değil yani eski Mısırca değil. Bu da şeyi gösteriyor zaten yani Mısır üzerine Mısır dünyayı tanıtan Yunan etkisinin aslında ne kadar güçlü olduğunu. Çünkü biz Mısır'ı ki biliyorsun firavunların isimlerini bile aslında biz Yunancasıyla telaffuz ediyoruz. Yani işte Keops diyoruz, Mikerinos diyoruz değil mi? Kefren diyoruz. Aslında onlar ne? Biri Kufru, biri bir şey. Ben hala onların Mısırcalı ya yani orijinal okunuşlarının çoğunu bilmem. Çünkü öyle bir yani Herodot kaynaklı yerleşmiş ki kafada hanedan isimleri. Şimdi zaten hepsini düzeltmeye çalışıyor Mısır bilimciler ama olacak gibi değil yani.
Bir de hocam sonra... aslında tam olarak nasıl okunduklarını da bilmiyor olabiliriz yani. Mutlak bir şekilde bilmiyor olabiliriz.
Ya evet ama işte tabii Yunan okunuşuna daha böyle orijinaline dönüştürmeye çalışıyorlar. bazı böyle varyasyonları söylüyorlar, alternatifleri söylüyorlar ama bu saatten sonra onları bizim orijinal formlarıyla ezberleyip ya da yakında işte öğrenip, yani mesela Asur için söyleyeyim, şimdi Sargon'u sen unutup Şarrukin falan diyebilir misin bir şey anlatırken? Aniden mesela konu gelse, Sargon'a gelse konu, ya Sargon değil Şarrukin falan.
Hocam o nasıl yerleşir söyledi. Biz Aleksandros bile diyemiyoruz. İskender yani, diyoruz. Yani biz İskender yerleştiği yani için yani.
Yani. Yani onun, o yüzden o ama tabii o okunuşların hepsi Nil de dahil ve birçok şehir ismi de dahil. İşte o Memphis'ler, Tebai'ler, bütün eski Heliopolis'ler, Mısır kentlerinin yani antik isimleri bile şey Yunanca vasıtasıyla öğrenip kafamıza yerleşen isimler. Onların bile çoğunun Abydos falan şimdi aklıma
gelen. Ki Tebai'ye gelen bile Teb deniyordu değil mi hocam
tabii,
yakın zamanda?
Tabii hocam. Yani onlar hep böyle Yunan versiyonuyla öğrendiğimiz isimler. Onların bile
onların şu hatta sonradan Fransızcalaşarak bize gelmiş halleri falan
hocam,
yani.
Hocam 2-3 kat şey var orada.
Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim, krallar mı diye şiiri var değil mi hocam Brecht'in?
Yalnız bir dakika. Yedi kapılı Teb şey değil, Mısır'daki Teb değil.
Tebai değil mi o?
O Yunanistan'daki Tebai.
Ha öyle mi? Ha,
tabii okay. İki Tebai var. Tamam. O zaten kafa karıştıran bir şeydir antik çağda. Bazı Yunan kentlerinin Mısırlı göçmenler tarafından kurulduğu, işte Argos, Tebai falan teorisi var. O Martin Bernal'ın meşhur kitabı var ya, Kara Athena diye. Hı hı. Yunan mitolojisinde bazı kentler Mısırlılarca kuruluyor. Çünkü ortak isimler var. Fakat bunu bilmiyoruz yani. Mısırlılar mı geldi Yunanistan'da kent kurdu, yoksa Yunanlar mı gidip orada bir şeyler kurdular? Hmm. Çünkü Mısır'da da paralı Yunan askerleri falan var. Mısırlı kendi pek savaşmayı sevmiyor. Biliyorsun ya, çok savaşçı bir halk sayılmazlar. Genelde
hocam yıl sıcak bir de ya. Yani Mısır'a gittin mi bilmiyorum ama yok, gerçekten ben insanın savaşası gelmez orada ya.
Bir de şey bataklık ve nem.
O yani bir de o da var. Sivrisinek, sıtma tabii. Bilmem ne falan filan.
Tabii. Kuru sıcak da değil öyle. Tam çöl sıcağı
evet,
da değil.
Evet yapış.
Yani o yüzden elimizde şey belgeler var. Mesela Elefantin diye bir gene Yunan ismidir. Tabii yani hemen şey bilen, batı dilleri bilenler alacak, fil kenti demek. Elefantin. Onu da neden demişler? İşte fil dişine mi benziyormuş? Ne şehrin yapısı, planı, kurulduğu ada. Ne, ona da öyle bir açıklaması var. Yukarıdan bakınca şehre Nil Nehri içinde bir ada burası. Yani Nil Nehri içinde ada var yani. Hani öyle söyleyeyim. Nil Nehri öyle bir nehir.
Yukarıdan nasıl bakıyorlarmış hocam? Cahil
i̇şte onu iyi saatte olsun tarzı araştırmacılar şey diyor. Bunlar yukarıdan nasıl bakıyorlardı? Demek ki bunları hani piramitleri yukarıdan indiren bir takım dış
şey. Anunnakiler hocam. Reptilianlar.
Uzaylı deyince sen kızıyorsun. Dünya dışı varlıklar. Dünya dışı varlıklar diyor bunu ancak. Çünkü şehrin diyor hani adanın fil dişi şeklinde olduğunu nasıl görebileceklerdi diyor. Ama tabii o kadar abartı bir şey. Çünkü kayıkla da dolaşarak biliyorsun ki harita yapabiliyorsun yani. Yaşadığın ülkenin sınırlarını belirleyebiliyorsun deniz sıyısını. Neyse, o Elefantin kentinde bulunan belgeler var. Papyrus belgeler. Orada mesela çok sayıda Yahudi ve Yunan Helen paralı askerin adı, sanı, işte kaç para ödüyorlar, maaşları ne zaman yatıyor falan, öyle bilgiler var. Yani Mısır ordusu şey bir ordu, kozmopolit bir ordu. Genelde paralı askerleri dövüştürmüşler. O yüzden o iki Tebai kentinin hangisi hangisinden alınma, tesadüf mü yoksa bir göçe mi işaret, onu bilmiyorum. Bilen de
ama Brecht'in şiirindeki kesin bir şekilde Yunan.
Brecht'in ki yedi kapılı Tebai o Yunan mitolojisinin meşhurdur. O bir kız vardı, kardeşlerinin cesetlerini topluyor falan filan. Yani o Yunanistan'daki Tebai, ondan eminim.
Neyse, tüm hocam Tebailerden özür dileyerek devam ediyorum o zaman. Peki eski Mısır deyince Mısır'ın dünyayı kazandırdıkları arasında hani birçok şey sayıyoruz ama aslına bakarsan bugünkü yazımızı da dolaylı yollardan eski Mısır'a borçluyuz. Yani çok uzun bir macera geçirdikten sonra bugünkü halini aldı ama yani kabaca hani özetlemek gerekirse Mısırlılar önce hiyeroglifi geliştirdiler. Sonra bu hiyeroglif daha kolay, daha gündelik yaşamda işte ticarette, işte ne bileyim işte depo kayıtlarında, kargo navlun kayıtlarında bilmem nelerinde kullanılabilsin diye daha sadeleştirilmiş bir versiyon kazandı. Sonra bu sadeleştirilmiş versiyon aynı zamanda her sembolün bir karşılık geldiği kelimenin ilk harfinin Yunanlılarca harf olarak Fenikelilerce harf olarak benimsenmesi sonucunda Fenikelilere bir harf yazısı halinde geçti. Fenike'den de Yunan'a geçti. Yunan'dan da işte bütün dünyaya dağıldı falan filan.
Evet, şey, çivi yazısına hiçbir borcumuz yok değil mi şu an?
Hiç, yani, sıfır abi, hiç.
Hepsi yani, hiyeroglif yani şey.
Çivi yazısı sadece tarihçilerin hani servet değerinde adlandırabileceği bir şey. Ama bugün kullandığımız yazıda çivi yazısının en ufak bir dahli yok. Hatta yani bugün biz harf yazısını okuyan insanlar olarak çivi yazısını okumakta, o mantaliteyi anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Oysa Mısır yazısını anlamak daha kolaydır, sen de biliyorsun. Şimdi sana şey sormak istiyorum. Eski Mısır bize yazı konusunda bu kadar büyük. Hani yazı Sümer'de bulundu, yazı Sümer'de bulundu. Evet, yazı Sümer'de bulundu ama bizim yazımız aslında Sümer'de bulunmadı. Bizim yazımız aslında eski Mısır'da bulundu. Eski Mısır'dan bir şekilde ticaretle, yolculuklarla, bilmem nelerle işte Fenike'ye ulaştı. Fenike'den Yunanlılar yine ticaret yoluyla alıp kıta Yunanistan'a götürdüler.
Basitleşe.
Evet, basitleşe. Herkesin anlayabileceği bir düzeye inene kadar işte böyle çok uzun bir yolculuktan sonra bugünkü halini aldı. Ben ama sana şeyi sormak istiyorum. Demotik ve hieratik diye iki farklı yazı var. Şimdi önce bize hieroglifin ne olduğunu anlat. Sonra da hieratik ve demotik nedir onları anlat abi.
Bak onlar da Yunanca mesela.
Evet.
Yani onlar yazıya da Mısırlılar ne diyordu o da bak. Şimdi hieroglif Yunanca kutsal yazı diye. Yani şöyle düşünmüş. Yunanlar tabii yabancı dil falan meraklı değiller. Bizim bildiğimiz kadarıyla antik çağda Persçe, Mısırca, ne bileyim işte Aramice öğrenen bir Yunanlı bilmiyoruz. Varsa da biz bilmiyoruz. Pek meraklı değiller yani bu dilleri öğrenmeye. O yüzden hieroglif yazıyı kutsal yazı olarak düşünmüşler. Bunun nedeni de muhtemelen rahiplerin bu yazıyı daha çok kullanması. Ve şöyle düşünmüşler. Yani bu yazıda yazılan her şeyin kutsal bir metin olduğunu sanmışlar. Yani hieroglif bir metin varsa bunlar kutsal bir metindir diye düşünmüş. Hristiyanlar da böyle düşünmüş. Orta çağdaki kilise de bunu böyle düşünmüş. Bu böyle gnostik, mistik bir takım tarikatlar, işte ne bileyim o şeyler falan var ya, hermetik bir takım yapılar var. Hani kabalacılar, büyücüler, simyacılar. Hepsi böyle düşünmüş. Yani hieroglif hep kutsal metinler, hatta şöyle düşünmüşler. Bunlar böyle öbür kapılara, öbür dünyaya, ruhlara, arası göçlere açılan işte böyle o anahtar cümleler falan. O yüzden 19. yüzyılda bu şampolyonlar falan bu hieroglif yazıyı çözüp de işte ne bileyim şuna şu kadar borcu varsa şu kadarını bu ödesin, %40 faizle tarım bilmem nesi olsun falan.
Hocam ben Osmanlıca öğrenirken öyle hep el yazısı karalardım sağa sola. Annem de onları böyle mübarek bir şey falan zannedip hep yukarıları kaldırırdı.
Yani o çok büyük düş kırıklığına yol açtı 19. yüzyılda. Yani bu metinler böyle tabii aralarında dini metin var ama %90'ının işte tarla, tapu, evlilik, boşanma, velayet vesayet gibi konulara ayrıldığı ya da işte maaşlar, bordorolar, bilmem neler, borçlar, harçlar, bunlara ayrıldığı görünce büyük bir düş kırıklığı oldu ve uzun süre bu tercümelere karşı çıktılar bu mistik düşünenler. Yani hieroglifflerin onlar şey düşünüyordu işte. Yani
hayır
onlar,
olamaz, hayır dedi.
Evet evet. Şey oldu. Yıkıldılar yani, dünyaları yıkıldı. Yani bunlar da normal insanlarmış. Yani bunlar da ticaret yapıyormuş bunlar falan gibi. Ama yazı tabii şöyle, burada anlatması çok zor. Ama yani bazı stiller, şekiller resim yazısı olduğu için bu kendini ifade ediyor. Yani ne bileyim işte piramit şeklinde üçgen çiziyorlar. Evet o piramit. Piramit demek. Piramit de bu arada Yunanca. Şey demekmiş piramit. En büyük açıklama bu. Kek demekmiş. Yunanlıların böyle üçgen biçimde kek yapıyormuş Yunanlılar o zaman. Ona benzetmişler.
Çok iyiymiş.
Piramidin şeyi eski Mısırcası. Şimdi eski Mısırca bilen arkadaş tabii Türkiye'de var mı bilmiyorum ama hani konuştuğumuz ve hata yaptığımız zaman hemen bir yerlerden eleştiriyorlar ya. Yanlış hatırlamıyorsam eski Mısırcası piramidin A, yani iki A yazıyorlar yan yana. Bir A'nın üzerine de çizgi çiziyorlar. Yani iki üç tane A sesi yan yana çıkartıyorsun. Yani iyi ki piramit diyoruz. O da ayrı parantez olarak öyle söyleyeyim.
Tabii.
Yani
eski hocam eski Mısırca Pimar sözcüğünden alıntıdır diyor etimoloji sözlüğü ama ben açıkçası bunu hiç yemedim. Pimar sözcüğü hiç eski Mısırca gibi durmuyor.
Hayır hayır yani. Ya çok alak eski Mısırca için. Yani
eski şöyle, Mısırca bir sözcük için çok fazla sesli harf var içinde
evet,
zaten.
Şimdi niye hep Yunancasını kullanıyoruz? Bu da bir antik çağ batı hayranlığı ya da emperyalizm falan diye kızanlar olabilir. Niye? Ama eski Mısırcalarını telaffuz etmek için hakikaten ikimizin bayağı zorlanması lazım. O yüzden insanların da Yunancalarını tercih etmesinin bir sebebi var. Yani Akdeniz'de niye herkes piramit demiş bunlara, Romalısı, Kelti, bilmem Gallisi, şusu busu. Demek ki biraz da hani Yunanca isimlendirmeler şeylerden çok daha kolay. Çünkü eski Mısır dili o konuda sen daha iyi bilirsin benden. Bu Hami dil değil mi? Hocam. Hemitik dil mi o?
Eski Mısır dili mi?
Hı-hı. Yani o
evet hocam öyle diyorlar. Öyle diyorlar hocam.
Zaten Sami dilleri zor. Hami dilleri de bildiğim kadarıyla zor yani şey olarak.
Tabii.
Yani,
hocam hazır. Lütfen tamamla sözünü.
Yani Yunanca'nın bunların yerlerini almasının bir sebebi var. Bugün nasıl şimdi insanlar kızıyorlar İngilizce falan ama İngilizce basit de bir dil aynı zamanda. Sen Çince mesela evrensel dil olabilir mi? İstediği kadar dünya ekonomisine hakim olsun yani.
Gerçi yani evrensel olabilir mi diyorsun ama dünyanın dörtte biri konuşuyor tabii bir yandan da.
O
yani.
Anlamda ya canım çocuk çoğalma suretiyle tabii ki olabilirler de o anlaşma konuşma
ama çoğalma dili sureti değil hocam yani orada 56 farklı etnik grup yaşıyor ve bu 56'sı birden işte Çince okuyup yazıyor, konuşuyor, ediyor bilmem ne falan. İşin içinde siyaset de var yani sadece çoğalma.
Ya muhakkak ama bir değil. Dilin Yunanca'nın antik çağın lingua francası olmasının altında yatan sebeplerden biri ki Yunanlılar biliyorsun siyasi olarak ya da askeri olarak çok etkin de sayılmazlar Akdeniz aslında. Ama neden insanlar bunu bu kadar kabulleniyorlar? Çünkü biraz da basit alfabesi yani yazım doğru sistemi de basit. Fonetik olarak da bu eski Mısır diline göre falan basit bir dil yani. O yüzden anlaşma dili olması daha normal. Neyse bu yazı biçimi de yani mesela piramit yazacağın zaman gerçekten bir üçgen çiziyorsun. Bazı şekiller kendini ifade ediyor. Bazı şekiller harf, örneğin işte akbaba A harfi, işte aslan L harfi, L gibi. Onları ama yabancı sözcükleri yazabilmek için almışlar. Kendilerinin aslında harf yok. Ama yabancı sözcükler yanlış okunmasın, yanlış telaffuz edilmesin diye. Mesela Kleopatra yazarken harf kullanıyor. Çünkü Kleopatra yani Yunanca olduğu için. Kendi yazım sisteminde Kleopatra yazamayacağı için yabancı kelimeleri hani şey hatırlarsın ya Osmanlıca kitaplarda adam Osmanlıca yazar yazar ama Jean-Jacques Rousseau bir bakarsın orayı Latin geçmiş.
Evet evet.
Kafa karışmasın
diye. Şeyde de öyledir hocam Japon yazısında da öyledir yabancı kelimeler başka bir karakterle yazılır. İşte yerli kelimeler Çin yazısıyla yazılır ama işte onların ekleri yine Japon hiraganasıyla tamamlanır falan filan. Çok anlıyorum bu sistemi. Yani
geçen
yani
bir Farsça kitaba baktım. Hani kitap Farsça ama bütün batılı ressamların Gauguin, Van Gogh falan hepsini gene Latin yazmış. Çünkü nasıl okunacağını veremiyorsun yani kendi yazı sisteminde. Eski Mısır hikayesinde de böyle. Bazı şekillerde hece karşılığı veriyor. Belli hece sesleri veriyor. Örneğin kırlangıç resmi kırlangıç anlamına gelmiyor. İşte aynı zamanda hece Türkçe anlatırsak KR hecesi ile başlayan şeyler de kullanılıyor.
Ama şöyle mesela değil mi? Kırlangıç sağa bakıyorsa bu anlama geliyor, sola bakıyorsa kırlangıç anlamına geliyor falan gibi şeyler de oluyor.
Tabii tabii şey bir balıkçıl tek başına balıkçıl anlamına geliyor. Ama balıkçılı balık avlar şeklinde çizerse o bulmak fiili oluyor. Artık o balıkçıl olmaktan çıkıyor. Göz tek başına göz olarak yazılıyor ama ağlamak dediği zaman gözden gözyaşı işareti çıkması gerekiyor falan. O ağlamak
hocam bayağı romantik bir yazı sistemi bu arada yani.
Çok ya yani şimdi 4-5 bin
çok
şey öğrenmen.
Çok duygu bazlı bir şey.
Evet. Bir de zaten yeteneği olan ancak yani resim bugünün bir ressam gibi
evet,
bir şey
evet,
olman
bunu,
lazım.
Bunu yazı bölümünde falan konuşmuştuk doğru söylüyorsun.
Evet, yani öyle.
Peki hazır dil demişken yani Mısır eski Mısırcanın hiyerogliflerin bilmem nenin falan filan çözülmesi demişken herhalde Rosetta taşından bahsetmemek olmaz. Ben hocam söylemiştim sana bunu geçen görüştüğümüzde. Rosetta taşı bütün öğrencilik hayatım boyunca bir efsane gibi Rosetta Stone, Rosetta taşı, Rosetta Stone bilmem ne falan filan diye böyle çok gözümde büyümüş bir şeydi. Burada Rosetta taşını gördüm hocam. Gerçekten böyle bir iPad'den daha küçük bir şeymiş yani. Yani çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Yani
şey gibi.
Böyle şu tost kadar bir şey falan.
Rodin'in düşünen adamı heykeli var hani. Şey evet. Sanıyorsun o bizim Bakırköy'deki gibi 2 metre falan, bir bak bir avuç içi kadar. Malzemeden kısmışlar.
Nedir hocam Rosetta taşı?
3 dilli bir yazı.
Bu arada şunu da söyleyeceğim hocam. Süreyi hiç idareli kullanmıyorsun. Bak ekranın üstünde şey var, dakika var. Orayı takip et lütfen, biraz daha idareli kullan. Çünkü daha çok konuşacağım bir şey var.
Tamam, ikinci bölüm yaparız ya. O kadar.
Tamam.
Mısır 2, Rambo 2, Rambo 3. Şimdi yani bu, ya şimdi bizim Mısır hakkında bilgimiz Napolyon'un Mısır'a gelmesi sayesinde. Yoksa bir şey bilmiyordu yani eski tarih hakkında. Herodot'tan başka bir kaynak yok. Birkaç Yunan işte Strabon falan. Bu kazılarda işte o dönem buluyorlar bunu. Rosetta 3 dilli bir yazı. O zaman çok kozmopolit imparatorluk olduğu için bunlar. Ptolemeoslar devrine ait o. Hangi saat Ptolemeos bilmem kaç, 3 mü 5 mi 7 mi hatırlamıyorum. Onun tahta çıktığı
yani,
zaman.
Yani açıklayarak gidelim. İskender sonrası Mısır.
Evet, Helenistik dönem. İskender sonrası Mısır'daki hanedandan bir tanesinin 3.sü müydü 5.sü müydü hatırlamıyorum şimdi, Ptolemeoslardan. Onlardan birinin tahta çıkışını kutlayan.
Zaten 13 tane falan var değil mi galiba?
Var onlar bayağı. Yani onun sıralamasını hafızada tutmanın manası yok. Yani şu... Biri vardı.
Sen bile bunu diyorsan artık yani biz ölelim.
Yani şimdi televizyona çıkmıştı bir, hani Türkiye'nin bütün valilerin ismini tek tek ezbere biliyordu, sayıyordu falan. Kastamonu'nun valisi söylüyor. Çankırı'nın valisi söylüyor şimdi.
Hepsini sayıp sonuna gelene kadar valilerin yerleri değişiyor.
Yani falan. Ona şimdi gerek, bütün Ptolemeosları tek tek bilmiyoruz. Bir tanesinin 3 ya da 4'lerden bir tanesinin yani tahta çıkmış, tahta çıkışını işte çeşitli dillerde kutluyorlar. Ne vardı o? Bir tanesi işte demotikti, bir tanesi Yunanca, bir tanesi hiyeratik galiba. Altta zaten Yunancası olması sayesinde çözülüyor. O taşın önemli şu, bilmeyenler için söylüyorum ya, anahtar bir şey yani. Tıpkı bu Göktürk yazıtının, Orhun abidelerinin hani üç yüzü runik, Göktürkçe bir yüzü Çince. Orada Çince metni okuyorsun, o anahtar oldu yani. Ha burada bu yazıyor demek ki diye. Ne arayacaklarını bildiler. Sonra da karşılaştırma işine girdiler yani, şifre çözümü gibi. Rosetta taşı da böyle yani, Yunancası okunuyor. İşte bu falan filan Ptolemeos tahta çıktı, çok yaşasın, var olsun falan filan. Ptolemeos yazısını dikdörtgen için almış Yunanca metinden, yani kutsal bir isim olduğu için hükümdar. Aynı hiyeratik ve demotik, şimdi hatırlamıyorum. Galiba hiyeratik kısmı kırık dökük, demotik sağlam diye hatırlıyorum, ya da tersi olabilir. Neyse, Mısırca olan kısımda da dikdörtgen için aldığı kısımlar var. Adam diyor ki işte o Champollion, bir de kim, bir tane daha var, George Smith miydi neydi o, İngiltere'de onun rakibi var. Onlar yarış halindeler. Sen önce çözeceğim, ben önce çözeceğim. Birbirlerine de vermiyorlar sonuçları. Hani ulaştıkları şeyleri. Neyse ya, şöyle düşünüyor. Bu dikdörtgenin içindeki isim aynı isim. Oradaki şekilleri, hieroglif şekilleri karşılaştırıyor şeyleri. Bu olabilir, şu olabilir derken tabii bir kişi iki kişi değil, 1890'lara kadar bu eski Mısır yazılarının çözülme mücadelesi devam etti. Çok fazla üniversite, ama daha çok Fransızlar tabii. Onlar bu kazıları yaptıkları için onlar bir adım öndeydiler.
Hocam eski Mısır'ın, yani bugün ağırlıklı olarak eski Mısır konuşuyoruz diye artık kabul ettim ben. Çünkü zaten süremizin neredeyse sonuna geldik. Sonra biraz daha böyle işte hanedanlar, firavunlar, bilmem neler falan filan diye başlayıp biraz daha çağdaşımız olan Mısır'a dair konuştuğumuz bir bölüm daha yapacağız belli ki. Şimdi eski Mısır'a dair konuşurken, eski Mısır'ın hayatımızı kazandırdığı şeylerden biri de belki bir ihtimal tek tanrılılık olabilir. Yani bununla ilgili biliyorsun Freud'un şeyi vardır, yani Firavun Akhenaton'un Musa olabileceği ya da oradaki Musa imgesinin Yahudilerin belleğinde böyle yerleşmiş olabileceği gibi. Şimdi bir Firavun, Akhenaton ve Musa peygamber hikayesini soracağım sana. Gerçekten tek tanrılı. Çünkü Akhenaton'un da tek tanrılı bir Firavun olduğunu biliyoruz. Hatta yani tahttan indikten sonra, yani Firavunluğu işte bittikten sonra, öldükten sonra. Evet evet. Öldükten sonra hani böyle şey, Mısır'ın çok ciddi bir şekilde bu sapkın, yani o dönem için sapkın sayılan bu tek tanrılılık izlerini silmek için böyle çıldırasıya çaba harcadığını biliyoruz. Eş zamanlı olarak Yahudilerin anlatısında da bir Mısır hikayesi var. Yani Yahudilerin gidip Mısır'a yerleştikleri, burada yaşadıkları, sonra ve çok büyük bir göç hareketiyle işte biliyorsun o Tevrat'ta anlatılan işte 7 büyük felaket veriyor Tanrı işte Firavun'un başına bilmem ne falan filan. Çok büyük bir göç hareketiyle Kızıldeniz'i geçerek bugünkü Filistin ya da işte İsrail bölgesi, gerçi Filistin demek daha doğru tabii dönem için.
Kenan demek o dönem
Kenan
için.
Kenan demek en doğrusu tabii.
O dönem için öyle. Daha evet, çünkü evet. Hatırladığım kadarıyla deniz kavimleriyle falan daha gelmedikleri bir zaman diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, yanlış hatırlıyor olabilir.
İşte Kenan bölgesine zaten Tanrı'nın ilk olarak İbrahim'e vaat ettiği, bu buraları sana ve senin zürriyetine vereceğim dediği bölgeye dönüyorlar. Yani tek tanrılılık meselesiyle Mısır'ın muhakkak bir bağlantısı var. İsrail oğullarının da Mısır'la bu şekilde bir bağlantısı olduğu varsayılıyor. Fakat işin şöyle bir arkeolojik polisiye tarafı var. Mısır'dan bu kadar büyük bir göç hareketi, bir nüfus hareketliliği yaşandığına dair en ufak bir arkeolojik kalıntı yok. Yani Firavun'un ne zaman hapşırdığını bile yazan Mısır tarihinde bu kadar büyük ölçekte büyük bir nüfus hareketliliğini kaydeden tek bir satır yok. Gökten kurbağalar yağıyor, bilmem neler yağıyor, 7 büyük felaket yaşanıyor, açlık, kıtlık, şu bilmem ne falan filan.
Çekirgeler.
Çekirgeler yağıyor, hiçbiri yok. Deniz yarılıyor, oradan İsrailoğulları denizden geçiyor, sonra arkasından giden Firavun işte deniz kapandığı için işte boğuluyor, ölüyor, buna dair bir kayıt yok falan filan. Yani bu tek tanrılılık İsrailoğulları ve Mısır üçgenindeki bu hikaye nedir hocam ve aradaki boşluklar neden kaynaklanıyor?
Ya aslında sen bu alfabe yazı sistemini söylerken aklıma şu da geldi, buna bağlayacağım. Dünya dinleri de aslında Mısır kaynaklı. Yani bu dünya dinleri derken tabii bizim bu Akdeniz çevresi. Çünkü orada da mesela Mezopotamya'da çok güçlü bir ahlak anlayışı yok. Metafizik çok gelişmiş değil. Cennet, cehennem kavramları Mısır'da daha net, daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani ölen ruhların yargılanması, hani terazinin bir kefesine o Anubis tüyü koyuyor. İşte bir kefeye de kalbini çıkarıp koyuyor falan. Günahsız yaşamak, öbür dünyaya hazırlanmak, dünyada günahlardan kaçınmak, işte sünnet olmak, domuz eti yememek. Yani aklımıza gelecek birçok konuda eski Mısır'ın inanış sistemi, yani ahlaklı işte böyle tavrı, ölümü çok önemsemesi, ölümden sonraki yaşama hazırlığı çok umursaması, mezar kültünü çok önemsemesi gibi konuların toplamına baktığında Mezopotamya daha dünyevi kalıyor aslında onlara göre. Mezopotamya dinlerindeki metafizik şeyi daha zayıf. Bunda da Mısır aslında daha belirgin ve dünyaya büyük bir miras bırakmış gibi, etkilemiş gibi. Buna bağlı olarak da yani işte Yahudilik de birçok araştırmacı Yahudiliğin doğuşunu Mısır'daki dini reformlara, devrimlere, değişimlere bağlıyorlar. Ama dedim ya, bu konu böyle hala tam bir sonuca ulaşmış değil, ama Freud'un o açtığı pencereden yola çıkarsan işte mesela Musa adının Mısırcı olması.
Moses hatta yani.
Yani tabii Tutmoses diye Mısır firavunları var ki bunlardan bir tanesi, bak onu hatırlıyorum, 3. Tutmoses Filistin'i, yani o Kenan bölgesini falan fethedip Suriye'ye kadar gelip Hititlerle falan bile savaşıyorlar ya. Yani neredeyse artık Antakya o bölgelerine gelip o büyük bir imparatorluk kurma aşamasına geldiklerinde o Yahudi topraklarını da ele geçirmiş oluyorlar ve iki kültür artık birbirlerinden etkileniyor falan. Tabii Mısır daha köklü ve daha büyük bir medeniyet olduğu için onun baskın etkileyici güç olması daha doğal. Yunan'ı bile etkilediğine göre bu ölçüde. Yani o yüzden bunlar doğru olabilir. Yani Akhenaton'un din reformu, tek tanrıya inanmayı seçmesi, Aton adlı bir güneş tanrısı, bilmeyenler için söyleyelim. Tek bir tanrı vardır diyor. O da güneş, Aton. Ona tapınıyor. Tabii rahipler kızıyorlar ama bir şey diyemiyorlar. Senin dediğin gibi öldükten sonra da sanki o hiç yaşamamış gibi bütün hatırasını silmeye çalışıyorlar ki yanlış hatırlamıyorsam Akhenaton'un başkenti El Amarna'ydı. Yani bugünkü modern adı El Amarna. Eski adını bilmiyoruz. Eski adı bile silinmiş yani başkentin. Öyle düşün. El Amarna başkenti terk edip yeni bir başkent kuruyorlar. Ki onun yani hatırası yok olsun ve tekrar çok tanrılı inanışa geri dönüyorlar. Ama işte Freud kuşağı diyor ki hayır, bir takım insanlar bu inanışı devam ettirdiler ve oradan da işte Musa inanışı, yani o tek tanrılı Yahudi inanışı bunun mirasçıdır. Şey diyor zaten, Musa'nın muhtemelen Akhenaton'un kendisi olmasa da rahiplerinden biri olabileceğini iddia etmişti. Ama tabii Freud'u şöyle de önemli dedikleri, insanların o güne kadar sadece dindar insanların kabul ettiği gerçekler bunlar. Çünkü o dönem artık 1930'lar, Freud bunları yazdığında. Arkeoloji gelişmiş, eski diller çözülmüş. Senin dediğin gibi eski Mısır'da hiçbir iz yok. Arkeolojik bir buluntu, bulgu, Kızıldeniz'de kaybolmuş bir ordu, böyle bir çatışma, savaş, göç, hiçbir şeyden bahseden bir kanıt olmayınca Avrupa'da artık bilim çevreleri bu olayları mit olarak, yani hikaye olarak, işte gerçekte yaşanmamış olaylar örgüsü olarak düşünmeye başladı. Freud bu açıdan ne yaptı? Bunların yaşanmamış hikayeler değil, yaşanmış hikayelerin hafızalardaki yansımaları olabileceğine dair bir ara teori, yani sentez, üçüncü bir yol, üçüncü bir teori geliştirmiş oldu. Yani daha basit bir şekilde söylersek, Mısır'daki din reformunun Tevrat metinlerine yansımış hali olabileceğini söyledi. Bu da bazıları bunu kabul ediyorlar. Çünkü yani ortada böyle bir firavunun ölümü değil de hani Akhenaton'un normal ölümüyle bu dinin yok olması ve onun takipçilerinin Mısır'dan çıkıp ya da çıkarılıp işte nereye, Asya bölgesine doğru kaçmak zorunda, göçmek zorunda kalması gibi bir hikayedir bu diyorlar. Daha doğrusu böyle bir şey yaşandı. Çok daha küçük insan kitleleriyle. Ama tabii biz bunu hani ne düşünüyoruz? On binlerce, yüz binlerce.
Tabii mitleşti bu zaman içerisinde.
Zaman içerisinde bu iş büyüdü diye bir açıklama var.
Hocam aslında süremizi ziyadesiyle aştık ama bunu sormadan bitirmek istemiyorum. Daha çok soru var elimde ama bunu özellikle sorup öyle bir, yani şeyleri, Mısır tanrılarını sormak istiyordum. İşte mesela işte bulmaca tanrısı Ra gibi, işte ne bileyim firavunları, firavun lanetini sormak istiyordum sana. Büyük firavunların zamanında Mısır'ın yani siyasi alanının, mesela yayılım alanının etkisinin artması üzerine konuşmak istiyordum ama bunlar hiçbirine zaman kalmadı. Mesela piramitleri uzaylılar mı yaptı, onu biraz konuşalım istiyordum.
Onu hiçbirine biraz zaman konuşmuştuk bir ara.
Evet, onu daha önce konuşmuştuk. Burada asıl sormak istediğim şey şu. Mesela böyle Nefertiti gibi, Hatshepsut gibi, Kleopatra gibi bir tane daha var ama böyle onu
çok anlatayım. Çok Hobek mi, Zobek mi? Çok kraliçe var ya. Şimdi anladım demek istedin. Yani evet.
Şimdi neden hocam, yani eski dünyada bu kadar kadınlar, yani çok parmakla sayılacak kadar az, mesela bütün Mezopotamya tarihi boyunca parmakla sayılacak kadar kadın var yani hükümdar pozisyonunda bulunan. Mesela Mısır'da neden daha fazla fırsat ve imkan bulmuşlar?
Ya aslında Mezopotamya'da hiç yok. Yani bir Semiramis var ya da işte Şamuramat ama o aslında kraliçe değilmiş. Çocuğu tahttayken başında duran.
Naiplik yapmış, evet.
Yani naiplik yapmış Babil şeyinde. Yunanlar onu biraz büyütmüşler. Hani büyük bir hükümdar gibi falan, yoksa Asur'da yok yani, resmi olarak geçemiyor tahta. Ama bu Mısır'da, ki Yunan'da Roma'da zaten biliyorsun yani kadının politik dünyada hiç yeri yok. Tamamen kapatmışlar kadınlar onlar politik yaşamı. Ama Mısır ve sadece Mısır değil yalnız, bütün Kuzey Afrika, o Kartaca'da da falan o Dido gibi mitolojik kraliçeler var. Şey çok yani Tunus bölgesinde de var. Yani Afrika'da böyle bir gelenek var yani, Mısır'da var bu. Hatta böyle ilk hanedanda bile var kraliçe. Bir üçüncü, dördüncü firavunlardan bir tanesi kadın. Ama işte adını hatırlayamıyorum. Çok var çünkü. Bu işte şey de derler eski çağ tarihçileri. Yani Mısır genel olarak zaten ana soylu aile sistemine dayalı olduğu için. Biliyorsun bunlar kız kardeşlerle evlilikler falan da var ya. Çünkü başka türlü tahta çıkamıyor. Kadın soyundan gelmesi gerekiyor. Yani soylu olan kadın kabul ediliyor. O evet, kadından evet doğacak çocuk ancak firavun olabiliyor. O yüzden aile dışından evlenmiyorlar zaten. Ana soylu bir sistem var. Bunu da şöyle yorumluyorlar. Yani bir zamanlar bütün dünya böyleydi. Ama dış dünya değişirken Mısır biraz böyle içe kapalı ve tutucu bir ülke ya. Mısır aslında şöyledir. Tamam, büyük bir medeniyet ama teknolojik açıdan hep Mezopotamya ve Akdeniz'i dışa geriden takip eder aslında. Yani bütün İran, Akdeniz, demir silahlara geçmiş, zırhlara geçmiş. Bunlar hala bakır, bronz kullanır. Bütün dünyada işte metalürji ilerlerken bunlar daha böyle dededen kalma yöntemlerle iş yaparlar falan. Teknolojik açıdan Mısır öncü sayılmaz o açıdan. Ama onlar aradaki farkı nasıl kapatıyorlar? Muazzam insan gücüyle. Çok kalabalıklar, çok büyük nüfus var. Belki de o yüzden gerek de kalmıyor adam. Yani teknoloji anlamında Mezopotamya'dan biraz daha geriden takip ediyorlar teknolojiyi. Daha kapalı bir toplum. Belki de o dünyanın başlangıç zamanlarındaki insanlığın ana soylu sistem ve kadın erkek arasındaki eşitsizliğin daha az olduğu zamanların bir hatırası olabilir. Ama bu konuda tam net bir şey söyleyemiyoruz. Yalnız antik çağda kadınların hükümdar olup ülke yönetebildiği ve güçlü hükümdar bunlar. Hani şöyle değil, İran tarihinde de kadın hükümdarlar var İslam öncesi. Ama nasıl olmuş? Bütün erkekler ölmüş o sülalede şu iç savaşlar nedeniyle. Yani bir şekilde mecburen kadın tahta çıkıyor gibi. Mısır'da tam öyle değil yani. Mısır'da
oğlu büyüyene kadar falan.
Gibi. Yani böyle naip gibi dediğin gibi. Mesela Kleopatra diyorsun ya, 7 tane. O meşhur Kleopatra, yanlış hatırlamıyorsam 7. Kleopatra. Yani sadece 7 tane Kleopatra var, öyle düşün.
Evet, 7 mi 8 mi, doğru söylüyorsun.
O 7 galiba. Yani düşünsene. Hani bir sonuncusu sadece 7 tane Kleopatra var. Yani.
Doğru. Evet hocam, gerçekten yani Mısır'ı, yani bir Mısır'a giriş bölümü olması bakımından benim için çok doyurucu oldu. Tahmin ediyorum dinleyen için de öyle olmuştur. Süremizi çok aşmakla birlikte senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
Son bir ekleme yapalım konu kapansın diye. Bu Musa dönemiyle ilgili tartışmalarda bir bilgi vereyim. Bu Musa ve Akhenaton'un çağdaş olabileceğinin çok güçlü bir kanıtı var. O da Firavun kelimesinin kendisi. Çünkü bunun biliyorsun Mısırcası Parao ya da Paraoh diye okunan bir şey. Fakat Mısırlar eskiden Firavunlara Neb diyorlar. Sonra Paraoh demeye başlıyorlar. Ve bu tam da Musa'nın yaşadığı tahmin edilen 13. 14. yüzyıllar milattan önce, yani 19. hanedana tekabül ediyor. Teknik bir bilgi ama bu en büyük kanıtlardan biri. Bu ikisinin yaşamış aynı çağda yaşamış olabileceklerine dair çok dil bilimsel bir kanıt olarak.
Onu hocam Neb dediğin için söylüyorum. Biliyorsun Nevi derler şeye de. Nevi.
Ha, olabilir. Ha,
peygamber tabii, anlamında İbranice'de.
Yani işte bunların birbirinden türediği büyük iddialar. Yani din tarihine yaklaşacak bir kişinin Mısır'ı mercek altına alması gerekiyor. Yani Mısır'la evet, çok ilgilenmesi gerekiyor.
Görmezden gelebileceği
hatta
bir şey değil.
Hatta şöyle geçen şey bir arkadaşım söyledi. Ya evde kedi bakıyormuş, besliyormuş. Hani kedi mesela bu ev hayvanları tartışmaları var ya. İşte biri karşı çıkmış, o da demiş ki Peygamber Efendimiz de işte kedi vardı. Biliyorsun kedi de, hatta adını da söyledi, kedini de hatırlamıyorum şimdi. Arapların ve Müslümanların kediyi önemsemesi o dönem. O bile biliyorsun yani kedi.
Tabii tabii, Mısır kökenli bir şey tabii.
İlk akla gelen ülke kedinin kutsallığı açısından Mısır'dır mesela. Yani o kaynak
belki
olarak
belki de dünyada Mısır'da bu kadar çok kedinin bulunmasının sebebi de Mısır olabilir yani halihazırda.
Yani o kedilerin ne kadar özenli mumyalandığını falan insanlar hani internetten falan bakabilirler. Nasıl bir kutsallıkla ev kedilerinin şey yapıldığını. O yüzden ilginç yani. Kedinin kutsanması da Mısır yani.
Evet evet. Evet evet, doğru söylüyorsun. Hocam yine senin nurlarınla tenvir edildiğimiz bir sohbet oldu. Ama bu Mısır davası kapanmadı. Bu Mısır meselesini konuşmaya devam edeceğiz yine. Fakat bugünlük şimdilik bu kadar konuşmuş olalım. Bugün eski Mısır'ı konuşmuş olalım. Sonra daha yeni bir Mısır'a doğru ilerleyeceğimiz başka bir bölüm daha kaydedelim. Daha önümüzde çok bölüm var çünkü. Bunların hepsini konuşabiliriz. Daha önceden yarım bıraktığımız konular var. Seyyahlarımız var. Onlara döneceğiz falan filan. Biraz Osmanlı konuşacağız. Biraz İslam tarihi konuşacağız. Biraz Cumhuriyet tarihi konuşacağız. İşte ne bileyim müzik konuşacağız yine falan filan. Ama bugünlük bu kadar yeter. Bir saati buldu sohbetimiz neredeyse. Ben sana teşekkür ediyorum hocam.
Ben de sana teşekkür ediyorum. Yani bu dil konusunda sıkıştığım zaman hemen seni devreye sokuyorum da.
Allah razı olsun hocam. Hocam seni seviyorum. Kendine iyi bak. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde ölmezse kalırsak yine karşılaşmayı, yine bir araya gelmeyi umarız. Kendinize iyi bakın ve müzik.